Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle birlikteyiz. Geçen haftaki programımızda hatırlayacağınız üzere Hazreti Adem'in yaratılış aşamalarından ilk bölümleri, toprak safhasını, daha sonra çamur safhasını ve nihayet yapışkan çamur safhasını anlatmıştık. Her safhada Hazreti Adem'in fıtratına, tıynetine yerleşen bir takım özelliklerden bahsetmiştik. Topraktan yaratılmasıyla tevazu yanında menfi bir özellik olarak da atalet toprağına karışmıştı, yapısına karışmıştı. Bunun dışında su safhasında, su eklendiğinde toprağa çamur haline döndüğünde suyun temiz ve temizleyici özelliğinin yanında iffet, namus ve maddi manevi temizlik duygusu dahil edilmişti. Böylece hangi toplumda, hangi zamanda olursa olsun insanlar temize, temizliğe karşı bir meyilli hale dönüşmüşlerdi. Üçüncü safha yapışkan çamur safhasıydı. Bunda da bu çamurdaki yapışkanlık sebebiyle insanların iyi veya kötüye olan sadakati, bağlılığı, vefa duygusu, kendi duygu ve düşüncelerinde inat ve müdafaa özelliklerinin insan yapısına eklendiğini anlatmıştık. Dördüncü safha havada kurumuş çamur safhasıydı. Yapışkan çamura eklenen havayla insanın cevvaliyet, hareketlilik kazandığını, bu da insanı genel anlamda istikrarsız, ahde vefasız ve yıkıcı vasıflara sahip kıldığını söylemiştik. Tabii bunlar Hazreti Adem'in şahsında bütün insanlığa yüklenen vasıflar. Bu manada insanların bazıları sadakat duygusuyla, bazıları temizlik duygusuyla, bazıları tevazu duygusuyla daha çok öne çıkar. Kendindeki toprağın, suyun, havanın, yapışkanlığın oranı neyse ondaki bariz özellik o şekle dönüşür. Yani bazı insanlar doğuştan sadıktırlar, bazı insanlar doğuştan istikrarsız, vefasızdır. Bunun gibi. Fakat her insanda bunlardan az veya çok hisseler bulunur. Beşinci safha ise şekillenmiş balçık safhası. Bu husus Hicr suresinin 28. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyurmaktadır. Estağfirullah. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِكُمْ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ. Hani Rabbim meleklere demişti ki, ben havada kurumuş bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Hame-i Mesnun, yani şekillenmiş balçık safhası, insanın şekil alma, terbiye ve tezkiye edilebilme hususiyetine işaret ediyor. Burada diğer bütün özelliklerde olduğu gibi, bu şekil alma özelliği insanın iyiye ve kötüye de kullanılmasına müsait bir yapı arz ediyor. Yani insan hiçbir şey bilmeden dünyaya geliyor. Anne karnından doğduğundan bilgisiz, pek çok kabiliyetten mahrum. Fakat daha sonra annesi babası elinde önce şekil alıyor, terbiye ediliyor, şekillendiriliyor. Adeta dini bir hüviyet kazanıyor. Fakat bu bitmiyor. Ömür devam ettiği müddetçe, hayat devam ettiği müddetçe, son nefes verene kadar insan dışarıdan gelen harici tesirlere açık durumda. Bazen yaşadığı hadiseler iç dünyasında onu şekillendirmeye yarıyor. Bazen de dışarıdaki hocalar, muallimler, arkadaşlar, anne baba insanın iç dünyasına da sirayet edecek şekilde ona bir takım yeni şeyler öğretiyor. Onu olduğundan daha farklı bir şekle döndürüyor. Dolayısıyla insan terbiyeye, eğitime muhtaç. Karakter yapısı itibariyle değişmeyen özellikleri bulunmakla beraber yine de insan her türlü terbiyeye, iyi veya kötü eğitime muhatap olabilen, bunlarla şekil değiştirebilen bir varlık. Zaten Allah-u Teala'nın bir ismi de Rab. Rabbul Alemin. Yani alemleri terbiye eden, yetiştiren, onları şekillendiren, ihtiyaçlarını gideren, bu maddi anlamda bir bitkinin toprağın altında şekil değiştirmesi, safa safa büyüyüp serpilmesi gibi bir özelliği içinde barındırdığı gibi, aynı zamanda hayvanlarda, insanlarda bilgi öğrenme manasında da eğitim alma, terbiye alma, değişme, iyiye doğru yönelme hususunda da Allah-u Teala Rab'dır ve Rabbul Alemin olarak sadece bir kişiyi değil, sadece bir toplumu değil, bütün insanlığı her an terbiye etmektedir, her an eğitmektedir. Önlerine ibret alıp, örnek alıp hayatını tekrar istikametlendirebileceği fırsatlar sunmaktadır. Fakat bazı insanlar başına gelen iyi veya kötü hadiselerden ders çıkartıp hayatını düzelttiği gibi, bazı insanlar da bunların, bu hadiselerin akışına veya zahirine takılarak kendisine menfi yönde bir istikamet çizmektedir. Allah korusun. Bu da onun ebedi hüsranına sebep olmaktadır. Bazen mesela bir haramın, bir içkinin kötülüğünü bir insan yaşarken kendi açısından o terbiyeden, o ilahi terbiyeden mahrum kalırken etrafındaki insanlara ibret olarak bir terbiye vesilesi olarak önemli bir vazife irade etmektedir. Sarhoş içkinin fenalığını yaşadığı müddetçe onun etrafındaki ailesi, çoluk çocuğu, arkadaşları, onun halinden haberdar olan insanlar içkinin aslında ne kadar kötü bir şey olduğunu bizzat yakini olarak görmekte ve tercih yapmaktadırlar. Bir kısmı bunun kötülüğünden ders alarak, ibret alarak uzak durmakta. Bir kısmı bunun bazı faydalı gibi görünen, cazibeli görünen yönlerine kapılarak o kötülüğe kaymaktadır. Bu insanların iradeleriyle yaptığı seçimler neticesindedir. Şöyle bir örnek vereyim. Bir babanın iki evladı varmış. Bunlardan bir tanesi kendisi gibi bozuk bir yolda. Diğeri ise babasının yaşadıklarından, aile hayatındaki problemlerden ders almış, kendine çeki düzen vermiş. Bunlar iki kardeş oldukları halde, aynı anne babanın evladı, aynı ailede büyümüş insanlar oldukları halde bambaşka dünyalara, birisi artıya birisi eksiye doğru seyahat ediyorlar hayat yolculuğunda. Dolayısıyla bu aslında sadece o ailede olup biten bir olay değil, bütün insanlar için geçerli bir husus. Çünkü her insanın önünde her an iyilik ve kötülük örnekleri var. Hangi insan bunlardan hangisini seçiyorsa kendi iradesiyle sonunda hem bu dünyada hem de öbür dünyada neticelerine katlanacak. Zaten Allah'ın insana irade vermesinin sebebi de bu. Yani insanı seçimleriyle baş başa bırakmak, daha sonra ya Rabbi sen beni bu işe zorladın, aksine ben kendi irademle kalmış olsaydım onu değil şunu seçecektim dememesi için Allah-u Teala insanlara serbest bir irade vermiş. İşte terbiyeye, yani eğitime muhtaç olması insanın aslında en büyük özelliklerinden bir tanesi. İnsanlar nasıl doğmuşsa öyle kalmıyorlar. Hem bilgi olarak, hem kültür olarak, hem dünyaya bakış tarzı olarak devamlı etkiye açıklar. Devamlı etkileyen durumdalar, aynı zamanda etkilenen durumdalar. Mühim olan güzel hususlardan etkilenmek, kötülüklerden de kendimize ibret alıp adeta gübreden fidan çıkması gibi, değişik özellikteki nebatatın yetişmesi gibi hayatımızda, gerek kendi hayatımızda gerek çevremizde gördüğümüz kötü hadiselerden bire kendimize iyi bir malzeme değiştirmeye çalışmak, mühim olan bu. Fakat maalesef insanlar bu noktada hem iyi hadiseleri, hem iyi arkadaşları, çevreleri gerektiği gibi değerlendiremiyor, hem de kötü çevrelerden gereken dersi çıkartamıyor. Bu da netice itibariyle insanın her an terbiyeye muhtaç olmasını gerektiriyor. Nasıl Allah-u Teala Rabbul Aleminse bütün canlı varlıkları kademe kademe tedrici bir şekilde derece derece daha iyiye, daha mükemmele doğru terbiye ediyor, yetiştiriyor, eğitiyorsa, ihtiyaçlarını gideriyorsa, peygamberler de bir vasıfları itibariyle Rab, yani terbiyecidirler. Hatta Araplar Rab kelimesini anne baba için de kullanır. Rabbul Beyt, evin idarecisi, çekip çevireni, terbiye edicisi manasında. Yani kısacası terbiye, eğitim, iyiye, doğruya, güzele doğru yetişmek insanın bitmez tükenmez bir yolculuğu. Her insan her yaşta bir şeyler öğrenebilecek durumdadır. Mühim olan ona istekli olup olmaması, mühim olan hangi olaydan iyi veya kötü, hangi olaydan ne dersi çıkardığı, olayın hangi yönüne baktığı. Zaten Osmanlı'da dergahlara tekke dendiği gibi aynı zamanda zaviye de denir. Zaviye, bakış açısı. Yani tarikatlar, tasavvuflar, tasavvuf yolunun müntesipleri insanlara bir bakış açısı kazandırır. Hayata bakış açısı, hadisata bakış açısı, varlıklara bakış açısı, Allah-u Teala'ya bakış açısı, Peygamber Efendimiz'e bakış açısı ve insan baktığı yere göre anlam kazanır. Doğru bakan doğru görür, doğru gören hayatına ders çıkartır. Yanlış taraftan bakan yanlış neticelere varır ve Allah korusun neticesi de yanlış olur. İnsanın bazen hayata bakışını değiştirmesi, farklı zaviyelerden, farklı bakış açılarından hayatına bakması gerekir ki daha doğru neticelere ulaşabilsin. Çünkü bazen bir hadise, bir olay, bir insan, bir toplum içinden farklı görünür, dışarıdan farklı görünür. Sağ taraftan farklı görünür, sol taraftan farklı görünür. Bu husus Mevlana'nın Mesnevisinde anlatılan fil hikayesine benzer. Mevlana şöyle bir örnek veriyor. İnsanların bakış tarzlarının ne kadar eksik, yanlış, hatalı olabileceği hususunda. Bir körü bir file yaklaştırmışlar. Daha önce hiç görmediği bir fili tarif etmesini istemişler. O kör, o ama zat filin bacağını tutmuş ve fili bundan ibaret zannetmiş. Demiş ki fil sütun gibi bir bacaktır. Benim kucağım, benim kolum onu kavramaya bile yetmez. O kadar büyüktür. Yekpare bir duvardır. Yekpare bir sütundur. Fil bu kadardır. Başka bir amayı yaklaştırmışlar file. O filin burnunu tutmuş. O da kendince tarif etmiş. Bir amayı filin üstüne yerleştirmişler. O da kucaklamaya çalışmış. Devasa, sıcacık bir sert kabuktan ibarettir demiş. Öbürünü kulağına, öbürünü kuyruğuna. Kısacası her birinin idraki kendi yetişebildiği kadardan ibaret. Ve hepsi hakikatin, gerçeğin eliyle tuttuğundan ibaret zannediyor. Dolayısıyla bütün hakkındaki değerlendirmesi ise maalesef hatalı oluyor. Bu aslında bizim yaşadığımız bütün hadiselere, bütün insanlarla ilgili değerlendirmelere genişletilebilir. Biz insanların sadece bir kısmını, yaptığı davranışların bir kısmını görmekteyiz. İç dünyalarını, bizim dışımızdaki zamanlarda geçirdikleri hallerini değerlendiremiyoruz. Bu noktayı anlamaktan, ihate etmekten, onu bütün olarak değerlendirmekten mahrumuz. Dolayısıyla gerek insanlar hakkındaki, gerek hayat hakkındaki, gerek hadiseler hakkındaki bilgilerimiz hem kısır, eksik, hem de hakikatin bütününü kuşatamadığı için bazen de çok yanlış neticelere ulaşabiliyoruz. Zaten kader sırrı dediğimiz şey de bu. Yani insanın hayatı kuşatamaması, kendi hayatını bile, kendi başına gelen olayları bile anlamaktan aciz kalması başlı başına Allah'ın kudretini gösteriyor, Allah'ın terbiyesini gösteriyor. Yani her birimiz kendi geçmişimize döndüğümüzde şunu rahatlıkla görebiliriz. Biz doğduğumuz zaman annemizin ellerinde zavallı birer fertlik. 1-2 yaşına kadar kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek, adeta karnımızın aç olduğunu, susuz olduğumuzu, altımızın kirli olduğunu söyleyebilecek bir durumda değildik. Sonra Allah bize kendi katından merhametini yansıtan anne babayı bizim emrimize amade kıldı. Onlar kendi yaşlarına, başlarına, meşgalelerine bakmadan bütün himmetlerini, emeklerini bizim üzerimize sarf ettiler. Bizi yetiştirip büyütmek, maddi manevi ihtiyaçlarımızı karşılamak, duyguyla, bilgiyle içimizi güzel hasletlerle doldurmak hususunda adeta birbiriyle yarıştılar. Ve Allah'ın Rab ismi tecelli etmeye devam etti. Daha sonra biz farklı kurumlarda, eğitim, öğretim müesseselerinde çok farklı insanlar tarafından eğitildik, yetiştirildik ve bugün geldiğimiz nokta nihai bir nokta değil. Çünkü kemalin sonu yoktur. İnsan her an daha iyisine, daha güzeline ulaşabilir ve bu yolculuk, bu kemal yolculuğu insan Allah'a yaklaşsa da bitmez. Çünkü Allah'ın da sonu yoktur. Nihai olarak insan son nefesini verene kadar kendi içinde ve dışında devamlı kemale doğru bir yolculuk halindedir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, ben günde 70 veya başka bir rivayete göre 100 defa istiğfar ederim hadis-i şerifinde de aslında buna bir işaret vardır. Şems-i Tebrizi'nin Mevlana'ya söylediği gibi, o geçip geride bıraktığı her makamla ilgili istiğfar halindedir. Her an kemal noktasında, nihayetsiz kemal noktasında bir yolculuk, bir seyir halindedir. Allah'a daha fazla yaklaşma yolundadır. Ve geriye dönüp baktığı zaman geçirdiği safhalardaki eksik, hata ve noksanlarına karşı içinden de bir pişmanlık, bir nedamet halindedir. Hazreti Ebubekir öyle der ya, gün geldi ağladığım vakitlere de ağladım. Gün geldi istiğfar ettiğim, tevbe ettiğim zamanlara bile tevbe ettim. Yani insan her an ilerledikçe geride kalan vakti için pişmanlık içinde olmalıdır. Bu da terbiyenin, eğitimin nihayetsizliğini gösterir. Eğer insan hiçbir şekilde değişemeyen bir varlık olsaydı, ne peygamberler gönderilirdi, ne insanı uyaran kitaplar gönderilirdi, ne de insan devamlı ibret alacağı bir kader muamması içinde yuvarlanıp giderdi. Evet muhterem dinleyicilerimiz, şimdi 5. aşama olan şekillenmiş balçık safhasında insanın şekillenmeye müsait oluşundan bahsettik. Bu manada insanın etrafından etkilenme, terbiye olma, eğitilme safhaları sebebiyle nasıl peygamberler gönderilmişse, nasıl ilahi kitaplar indirilmişse, bunun daha sonraki devirlerde peygamberlerin bulunmadığı yerlerde de devamı Allah tarafından sağlanmıştır. Adeta garanti altına alınmıştır. Peygamberlerin bulunmadığı zaman ve mekanlarda da Allah dinini yaşatacak, öğretecek, insanları şekillendirip terbiye edecek hak dostlarını, Allah dostlarını da vazifelendirmiştir. Aksi halde peygamber devrine yetişmeyen insanlar bundan mahrum kalırlardı. Bu ilahi terbiye nimetinden mahrum kalırlardı. Ve önlerinde iyiye, hayra, güzele çağıran örnekler olmazdı. Allah zaman zaman kendi dinini teyit şeklinde hak dostları gönderdiği gibi, gönül erleri gönderdiği gibi, aynı zamanda insanların zihinlerini bulandıran vesveselerin ayyuka çıktığı, insanları yoldan çıkardığı, hakla hakikatin batıla karıştığı, her şeyin toz duman olduğu zamanlarda da gönlü bütün ümmeti kuşatacak, zihni berrak, fikirleri net, Kur'an ölçüsünde ve sünnet ölçüsünde insanları ihya edecek alimler de göndermiştir. Bunlara Peygamber Efendimizin ifadesiyle verasetül enbiya de denir. Yani peygamber varisleri. Bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberler geride miras olarak mal mülk bırakmazlar. Peygamberlerin mirası ilim ve hikmettir buyurmaktadır. Dolayısıyla peygamber mirasına talip olan insanlar, arif, alim zatlar, veli insanlar, bu mirası kendi uhdelerinde hissettikleri oranda, yaşadıkları, yaşattıkları oranda peygamberlerin mirasçıları olmuşlardır. Ve kendileri Allah tarafından veya Allah'ın murad ettiği, vesile kıldığı insanlar tarafından eğitildikleri gibi, kendileri de insanları, buna mahrum olan, bu nimetten uzak olan insanları kuşatmaya çalışarak, onlara ulaşmaya çalışarak ilahi terbiyeyi, insanlık üzerindeki ilahi muradı tahakkuk ettirmektedirler. Eğer gerçekten insan olarak biz terbiyeye, şekillenmeye müsait varlıklar olmasaydık, olduğumuz gibi kalan insanlar, kalan varlıklar olmuş olsaydık, o zaman lügatlerde terbiye diye bir kelime olmazdı. O zaman okullar, mektepler olmazdı. Hatta daha öteye götürelim. İnsandan da öte, hayvanlar bile şekillenmeye, terbiyeye müsaittirler. İşte sirklerde oynatılan hayvanlar, filler vesaire. Yine bitkiler bile şekillenmeye müsaittirler. Birkaç yıl önce bir gazetede fotoğrafını gördüğüm kare şeklindeki bir karpuz Japonya'da üretilmiş. Aslında karpuz kendi fıtratı üzere kalmış olsa, tabii yetişme şartlarında yuvarlak olacakken, alınan bir takım tedbirlerle, ona büyüme safhasında konulduğu cam kaplarla şekil verilmiş ve dikdörtgen hale getirilmiş. Yani kısacası, yaşayan her varlık etkiye muhtaç, etkiler her türlü tesirden etkilenir ve dışarıya da nispeten tesir verme, şekillendirme gücüne de sahiptir. Mühim olan, en başa dönecek olursak, bu tesir, bu terbiye, bu eğitim hangi istikamette? Eğer insan yaratılma maksadına uygun bir şekilde eğitimini, terbiyesini iyiye güzele kanalize ederse, buraya yönlendirirse, o zaman Allah'ın razı olduğu bir terbiye sürecindedir. O zaman yaptığı hareketler, seçtikleri Allah'ın muradını tecelli ettirme şeklindedir. Ve nihayette Allah'ın razı olduğu kul, Allah'tan razı olan kul kıvamına gelir ve cenneti hak eder. Aksi halde kötülüğü seçen, kötüye doğru değişen insanlar da maalesef Allah'ın rızasından mahrum kaldıkları gibi bir de gazabına uğramaya başlarlar. Necip Fazıl Kısaküre'nin Yılanlı Kuyudan diye bir kitabı vardı. Orada naklettiği bir hadise, kendi bizzat yaşadığı bir hadise var. Şöyle diyordu: herhangi bir sebeple basit bir hırsızlıktan, basit bir kötülükten dolayı hapse düşen insanlar buraya girdiği zaman hapis mektebinde bu işin ihtisasını yaparak daha usta bir hırsız, daha usta bir gasıp durumuna gelmekte ve adeta hapisler terbiye ocağı olacağı yerde tam aksine kötülük merkezine dönüşmektedir diye uyarmaktadır. Gerçekten insanlar iyiyi öğrendikleri gibi kötüyü de birbirlerinden öğrenmektedirler. Şeytan bu noktada insana farklı alternatifler sorar ve şeytanın ayet-i kerimelerden öğrendiğimize göre insanı icbar etme, zorlama gücü yoktur. O sadece telkin eder, vesvesede bulunur, insana yol gösterir, insan ise tercih yapar. Ve nasıl iyi insan, salih insan, sadık insanlarla beraber olunduğunda, onlarla hem meclis olunduğunda insan iyiye doğru yönelirse, kötü insanlarla beraber bulunulduğunda da insan kötüye doğru kayar ve Allah korusun istenilmeyen bir akıbete yuvarlanır. Şimdi eğitim hususuna, insanın şekillenmesi hususuna bu kadarlık bir söz söylemiş olalım. İnsanın geçirdiği safhalardan altıncısı olan ateşte pişmiş çamur safhasına girelim. Evet, topraktan çamura, çamurdan yapışkan çamura, sonra havada kurumuş ve şekillenmiş balçık safhalarına gelen Hazreti Adem'in maddi yaratılışı nihai safha olarak ateşte pişmiş çamur safhasına döndü. Bu da Er-Rahman suresinin 14. ayet-i kerimesinde şöyle haber verilmektedir: Estaiz billah, halakal insane min salsalin kel fahar. Allah insanı ateşte pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. Evet, bu safa insanın geçirdiği devrelerden, toprağın suyla buluşması, ardından havayla buluşmasından sonra dördüncü unsur kabul edilen ateşle buluşmasıdır. Ateşle beraber, yani pişmeyle beraber insan kibir, gurur, kıskançlık, Allah'ın emirlerine karşı gelme ve aldatıcı olma vasıflarını kazanmıştır. Dikkat edilirse bu vasıflar daha sonra gelecek olan şeytanın da ana karakterleridir. Kibir, gurur, kıskançlık, Allah'ın emirlerine karşı gelme ve aldatıcı olma. Çünkü ateş kendisine düşen her şeyi yakar. Kendisi dışında varlık kabul etmez. Çünkü ateş, Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde buyurulduğu gibi, haset bir insanın gönlüne girdiği zaman onun bütün amellerini yok eder, bütün hayırlı işlerini yok eder dediği gibi, hem maddi anlamda üzerine içine giren her şeyi yok ettiği gibi manevi anlamda da insanı kıskançlık ve haset cenderesine hapseden bu duygu, bu düşünce, bu meyil ondaki bütün güzel düşünce ve hasretleri de yok etmeye hazır hale getiriyor. Su ne kadar ateşe zıtsa, ateş de suya o kadar zıt. Su ne kadar saflığı, temizliği temsil ediyorsa, ateş de o kadar şirretliği, tırnak içinde şeytanlığı temsil etmekte. Fakat insanın içinde bu iki hasretin birlikte bulunması gerekiyor. Çünkü insan bir yönüyle meleklik, bir yönüyle de şeytanlık vasıflarını bünyesinde bulunduran nadir varlıklardan birisi. İnsan iç dünyasında fert olarak bu iki hasreti beraber bulundurduğu gibi toplum olarak yaşarken de bu hasretleri beraber bulundurur. Yani toplumda da her zaman iyiler vardır ve onların olduğu ortamlarda, zamanlarda, mekanlarda yine kötüler vardır. İyiler bir araya gelseler, bütün gücü ellerinde bulundursalar ve biz yeryüzünden kötülüğü, kötüleri kaldıralım deseler, bütün himmetleriyle buna gayret etseler, yine bu noktada aciz kalırlar. Çünkü Allah'ın yeryüzünde bir muradı var. İyilik bulunduğu gibi kötülük de bulunacak ve bu ikisinin birbiriyle mücadelesi ve birbiriyle var olması neticesinde imtihan devam edecek. Düşman veya kötü iyiliğin kıymetini ortaya çıkartır. İyi veya güzellik ise kötülüğün derecesini ortaya koyar. Bunlar birbirlerinin ifadeleridir, zıtlarıdır ve zıtlar birbirleriyle anlaşılır. Merhamet dolu bir anne yüreğini, onun şefkatini görmeyen, bilmeyen bir insan, sadece katliamları bilen bir insan merhameti anlayamaz. Bu ikisi ancak birlikte var oldukları müddetçe anlamlıdırlar. Sonuç itibariyle insan bu altı safhadan geçirilerek maddi özelliklerini tamamlamış ve nihayet kendisine ruh üflenecek kıvama gelmiştir. Fakat ruhun üflenmesini haftaya inşallah değerlendirelim. Çünkü çok geniş, çok uzun bir konu. Ruhun özellikleri nelerdir vesaire. Bu safhada bir iki cümle daha ekleyerek bitirelim. İşte toprak, su, balçık vesaire, hava, ateş ile tamamlanan insanın maddi yapısı aslında öncelikle ilk insanda var olmuş şeklidir. Biz her birimiz şu an ayrı ayrı topraktan yaratılmıyoruz. Bir anne ve babadan, bir sebep vasıtasıyla dünyaya geliyoruz. Fakat içimizdeki bu toprak yapısı, suyun, ateşin, havanın girdiği ve bunlara ait özelliklerle şekillenmiş iç dünyamız aslında hepimiz için geçerli. Hepimiz ilk Adem'den, ilk insandan doğan Ademler olarak dünyaya geldiğimizde bu toprak hasletlerini, özelliklerini bünyemizde yaşıyoruz. Fakat Allah'ın isim ve sıfatları insanda tecelli ederken herkes de aynı derecede tecelli etmemiştir. Bizim Esma-i Hüsna diye isimlendirdiğimiz Allah'ın 99 ismi dışında bunların birbiriyle karışımı neticesinde veya ismini bilmediğimiz daha yüzlerce, binlerce isim ve sıfatı vardır. Ve her bir ismin, sıfatın insanda tecellisi farklı farklıdır. Dolayısıyla bu isim ve sıfatlardan bazıları bazı insanlarda daha bariz bir şekilde ortaya çıkar. Mesela adalet, ilim, rahmet, gadap, züntikam ve benzeri. Yani ismini tek tek saymaya gerek yok. Pek çok özellik insanlara Allah tarafından lütfedilmiştir. Her bir insan bu tecellilerden kendi yapısınca nasip almıştır. Ve topraktaki özellikler nasıl insanların ana karakterlerini teşkil ederse, Allah'ın manevi olarak tecelli ettiği bir takım hasletler de insan yapısına indirilmiştir. Böylece insan hem topraktan aldığı bu maddi özellikler hem de Allah-u Teala'nın tecellilerine mazhar olmak sebebiyle aldığı manevi hasletlerle büyük bir tecelli merkezine haline gelmiştir. Allah'ın kamil manada isim ve sıfatlarını tecelli ettirdiği üç ana varlık vardır. Bunlardan bir tanesi insanın dışındaki kainat dediğimiz varlık. Bu varlık alemi içine giren bitkisiyle, hayvanıyla, dağıyla, ormanıyla vesaire bütün mahlukatıyla Allah'ın isim ve sıfatlarını tecelli ettiği ana merkezlerden bir tanesidir. Allah kainat diliyle kendisini ifade eder. Kainatı okumayı bilenler Allah'ı kainat dilinden okurlar, anlarlar. Bir de bu kamil tecellinin ikinci merkezi Kur'an-ı Kerim'dir. Allah-u Teala kelamda da kendi isim ve sıfatlarını Kur'an-ı Kerim üzerinde tecelli ettirmiştir. Canlı varlıklar içinde en mükemmel surette Allah'ın tecelli ettiği üçüncü varlık ise insandır. İnsan cinsi, insan nesli Allah'ın bu tecellisinin makesidir, aynasıdır. İnsanı çözen insanlar, insan cinsini anlayan kimseler arifi billah olurlar. Bu manada nefsini bilen Rabbini bilir demek de bu hakikate işaret etmektedir. İnsan kendisini anladığı ölçüde, insan Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, nüfuz etmeye, idrak etmeye çalıştığı sürece, insan kainatın dilini anlamaya başladığı sürece Allah'ı anlamaya başlamış demektir. Bunlar birbirinin alternatifi değildir. Kainatı anlamak Kur'an'ı anlamaya engel değildir. Kur'an'ı anlamak insanı anlamaya engel değildir. Gerçek, hakiki erenler ise bu üçünün karışımından Allah-u Teala'ya giden bir yol, bir irfan yolu bulurlar. Rabbimiz kendi yoluna bizi hidayet eylesin. Bizi ilimle, irfanla, hikmetle doldursun. Rızasına ulaşacak amelleri nasip etsin. Bizden razı olmadan bizi katına kabul etmesin. O bizden razı olsun, biz ondan razı olalım ve onun rızasına girmiş bir şekilde sadıkların, salihlerin bulunduğu cennet nimetlerine kavuşalım inşallah. Bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere Allah'a emanet olunuz.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.